Ayrım 10. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 109. Ankara. İstasyon Ziraat Mektebi yolu. Arabanın içi. Gündüz. Arka koltuklarda Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşa oturuyor. Aralarında hem iki eski dostun yakınlığı hissedilir, hem son olayların tedirginliği. Mustafa Kemal Paşa, cephede son vaziyet nedir paşa? Ali Fuat Paşa gülümser. İstikrarı temin ettik. Az susar, mütereddit. Ne var ki havalar bozdu. Efrat çıplak. Yine susar. Arz etmiştim. Mustafa Kemal Paşa, Şark cephesinden haberler iyidir. Karabekir dün Gümrü'ye girdi. Ali Fuat Paşa, Ermenilere müstehak. Hadlerini bilsinler. Biraz susarlar. O sırada Ali Fuat Paşa arabadan etrafa bakıyor. Arabanın motoru işitilmektedir. Sonra aklına gelmiş gibi Kemal Paşa'ya dönerek, ''Ya Ruslarla münasebetlerimiz? O ne merkezde paşam?'' Mustafa Kemal Paşa, ''Ağırdan alıyorlar Fuat.'' Bir muahede parafe edildi lakin imza gecikiyor. Ali Fuat Paşa o an aklına gelmiş gibi, ''Şu benim Moskova sefirliği nedir? Pek anlayamadım. Mükafat mı, mücazat mı?'' Mustafa Kemal Paşa manidar bir tebessümle, telakkiye bağlı. Sonra eliyle paşanın omzuna vurarak, o bahis mühim. Baş başa ariz amik konuşuruz. Bu akşam birkaç kadeh parlatarak. Ankara, Ziraat Mektebi, büyük oda, gece. Camlardan dışarıdaki rüzgarın ıslıkları aralıklı olarak işitiliyor. İki elin tuttuğu iki rakı kadehi hafifçe tokuşturuluyor. Ellerin birisi Mustafa Kemal, öbürü Ali Fuat Paşa'nındır. Mustafa Kemal Paşa, safa geldin Fuat. Ali Fuat Paşa, muvaffakiyetimize paşam. Kamera gerileyince iki koltuğa yakın ve karşılıklı oturmuş iki paşa çerçevelenir. Ali Fuat Paşa kadehi dudağından ayırır ayırmaz gülümseyerek, hani hatırlar mısın Harbiye'deyken Galatasaray'daki o Alman birahanesinde böyle karşılıklı, susar cümlesini askıda bırakır, sonra göğüs geçirip, ne günlerdi ama. Mustafa Kemal Paşa önceki sahnedeki kılığını muhafaza ediyor. Ali Fuat Paşa değişmiştir. O çeteci kılığını çıkarmış, resmi paşa üniformasını giymiştir. Aralarında bir sehpa, üstünde bir karafaki rakı, bir sürahi su, leblebi ve beyaz peynir tabağı, sigara tabakaları, kül tablası vesaire. Mustafa Kemal Paşa kadehi yudumladıktan sonra sehpaya bırakmaz, elinde tutarak daha evvel başladığı anlaşılan izahata devam eder. Samimi fakat ciddidir. Mustafa Kemal Paşa, evet Kafkas Seddi'ni yıktık. O mıntıkada İngilizleri bertaraf ettik. Lakin Moskova'nın tavrı vazıh değil, mesele bu. Bir kere Enver orada, Bolşevik istihbaratıyla hali münasebette, rahat durmuyor. Mektupları sinsi imalarla mahmul. Ali Fuat Paşa'nın kaşları çatılır. Katiyet kesbetti mi bu? Mustafa Kemal Paşa kadehi sehpaya bırakır. Birkaç leblebi alır. Aşağı yukarı. Az susar. Saniyen Kuvayi Seyyare ile Yeşilordu Cemiyeti'nin faaliyetinde tebeddül görmekteyim. Anadolu'dan uzaklaşıp Moskova'ya yaklaşır gibidirler. Mustafa Kemal Paşa gözlerini Ali Fuat Paşa'nın gözlerine dikerek devamla, bilhassa Tevfik, Reşit ve Ethem biraderlerin hattı hareketi calibi şüphedir. Ali Fuat Paşa başını eğmeden o da Mustafa Kemal'in gözlerine bakmaktadır. Ali Fuat Paşa ciddi ve kendinden emin, Kuvayi Seyyare'yi Yozgat'a davet ettiğinizde ikaza çalışmıştım. Mustafa Kemal Paşa bir an asabileşir hırçın bir tavırla, bu doğru, doğru ama Erkan-ı Harbiye'yi kale almayacak, Gediz'de onlarla taarruza kalkıp yenildiğin de doğru. Ali Fuat Paşa beklemediği bu çıkış karşısında baka kalır. Rakı kadehine uzanır, kalın ve sıkıntılı bir sessizlik uzar. Bu sessizliğin içinde dışarıdaki rüzgarın camlardaki ıslıkları daha açık ve acı işitiliyor. Kemal Paşa da çıkışından tedirgin olmuştur. Tesbihini sehpadan alıp ayağa kalkar. Tam bu esnada kapı tıklatılıyor. Mustafa Kemal Paşa sert, "Giriniz." Kapıdan Emirber Bekir Çavuş girecektir. Mustafa Kemal'in sert bakışları karşısında eksiklenerek izin ister. Bekir Çavuş, ortalık iyice karardı paşam, lambayı yakacaktım. Mustafa Kemal Paşa cevap vermez. Eliyle yak anlamına bir jest yapar. O yazı masasının üstündeki lambayı yakarken gidip her zamanki penceresinin önüne dikilir, kollarını arkasında kavuşturup elindeki tesbihiyle oynayarak yıldız alacasını seyreder. Odada sükût, sadece lambanın yakılışı esnasındaki sesler, bir de pencere aralıklarında dışarıdaki deli rüzgarın iniltisi. Ali Fuat Paşa sıkıntılı kadehine rakı koyuyor. Sonra bir hamlede rakısını dikiyor. Bekir Çavuş lambayı yaktığı için odaya kederli bir sonbahar aydınlığı çökmüştür. Camlar birden simsiyah kesilir. O sırada Mustafa Kemal samimi ve dost bir sesle "Kusura bakma Fuat, seninle eski arkadaşız." Ali Fuat Paşa da aşağıdan "Estağfurullah." Mustafa Kemal Paşa dönüp yazı masasına doğru yürüyerek "Fikrim odur ki Ruslar içeriden yahut dışarıdan kimin vaziyete hakim olacağını bekliyor. İşi bu sebepten muallakta bırakıyorlar. Halbuki bizim beklemeye tahammülümüz yoktur. Bu itibarla Moskova'da senin gibi muhtemet bir şahsiyetin bulunması ehemmiyet arz ediyor." Ali Fuat Paşa, "Onlar beynelmilelci, biz milliyetçiyiz. Şansımızı azaltan bu mudur?" Mustafa Kemal Paşa yazı masasının koltuğuna oturur. "Kaç adet komünist fırkası oldu baksana. Bir de biz kurduk. İhtiyaçlara karşı münhasıran Bakü'de müesses fırkayla taşriki mesai yapabiliyoruz. Mustafa Supi Bey'in fırkası. O da Anadolu'ya intikal etmeyi arzuluyormuş. Bana yazdı." Tekrar sessizlik. Lambanın aydınlığı içinde biri koltuğunda öbürü karşısında oturan iki paşa sigara dumanları. Dışarıdan rüzgarın savurduğu bir borazan sesi karavanayı çalıyor. Ali Fuat Paşa ağır ve düşünceli, "Meseleye bu istikametten hiç bakmadığımı itiraf etmeliyim. Vaziyet tahminimden muğlak ve muhataralı görünüyor." Mahcup gülümser. "Ben de zannetmiştim ki..." Mustafa Kemal Paşa da gülümseyerek başladığı cümleyi ikmal eder. "Mesele Garp cephesindeki ikiliktir. O bahsi diğer İsmet ve Refet Beyler gelecek, ayrıca müzakere edeceğiz." Mustafa Kemal Paşa koltuğundan kalkar. Sumenin üzerinde bulunan bir dosyayı alır, tekrar eski yerine doğru yürür. Mustafa Kemal Paşa daha samimi, "Biri bak kardeşim, Ruslar Denikin'le Kolçak'ı çetelerle mağlup edebildi mi? Hele bir düşün, Trotski Kızıl Ordu'yu neden kurdu? Biz de aynı sebepten muntazam orduyu tesis mecburiyetindeyiz." Mustafa Kemal Paşa cevap beklemeden elindeki dosyayı Ali Fuat Paşa'ya uzatacaktır. Mustafa Kemal Paşa, "Hariciye bu dosyayı sefahet vazifesinde sana suhulet olsun diye ihzar etmiş." Ali Fuat Paşa dalmıştır. Dosyayı alıyor, kendi kendine konuşur gibidir. "Şu işe bak, nereden nereye?" Az susar, rüzgarın iniltisi işitilir. Moskova'da sefaret bir serencam. Rakı kadehine uzanır, gülümseyerek, "Felaket şu ki, soğuğu hiç sevmem." Mustafa Kemal Paşa da kadehini eline almıştır. Arkadaşına doğru kaldırır. O da gülümseyerek konuşur. "Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk sefiri kebiri şerefine." Ereğli yolu. Rum köyünde bağ, gece. Kör apostol, çakır keyif, tehditkar fakat yılışık. Elindeki içki kadehini havaya kaldırmıştır, dudaklarına götürüyor. Kör apostol dili dolaşarak, "Fikriyamu pedimu, na en büyük şeref budur. Kör apostol senin serefinde içecek." Kadehi kaldırır, "Yaz suvre." Uydurup bir bağ çardığı altına sokulmuş Mithat Bey, Fikriye ve iki çeteci kör karanlığın içinden hayal meyal görünüyor. Çardağın üstü mahfuz, iki yanı açık. Gece dumanlı, sisten göz gözü görmez hale gelmiştir. Esirleri çardağın açık yanlarında iki müsellah Rum eşkıyası bekliyor. Az ileriden öteki sarhoş eşkıyanın söylediği Rumca şarkı işitiliyor. Anadolu Rumlarına mahsus şarkılardan biridir. Çalgı, uda benzer Rum çalgısı. Fikriye hep öyle erkek kılığında, kör apostolun sarkıntılığını korkusuz fakat belirgin bir tiksintiyle izliyor. Yanı başında Mithat Bey onu korumaya hazır. Sarhoş kör apostol Fikriye'ye yaklaşıyor. Bu defa içki kadehini ona doğru uzatarak işi azıtıyor. Kör apostol kadehi uzatıp, "Fikriyamu pedumu, simdi megalo bir seref sana, kör apostolun bardağından içezeksin kale." Mithat Bey dikilir, araya girmeye davranır. "Yeter be, bu kadarı da fazla." Fikriye cesur eliyle ona engel olarak, "Dur abi, değmez." Gözlerini kör apostola dikerek, "Ne olacakmış içmekle?" Fikriye kadehi adamın elinden çekerek alır, ağzına diker. Bir kere de bitirir. Sonra da yere vurup parçalar. Fikriye hakaretamiz, "Gönlün oldu mu?" Kör apostol hem hayrete düşmüş hem hayran. "Asto diavola vre, boyla oğlan görülmemiz." Yılışarak, "Ah Fikriyamu pedimu, elado." Şarkıların geldiği yanı gösterir. "Gel orada götüreyim seni, mastor olalım." Mithat Bey daha da dik, bana bak, kafi dedik ya. Kör apostol tabancasına davranarak, sus vire kalavasa, sen kim oluyorsun da? Fikriye dik ama yatıştırıcı, tamam tamam uzatmayın. Apostola, hadi sen git, ben sonra gelirim. Kör apostol hemen gevşeyecektir. Elini uzatıp Fikriye'nin yanağından bir makas almayı dener. Fikriye elini hışımla itiyor. Bu nedense apostolu çok güldürüyor. Yıllık, ahlaksız, sarhoş gülüşü. O sırada arkadakiler yeni bir şarkıya başlar. Yeni şarkı apostolun gözlerinin parlamasına neden olur. Arkadan gelen şarkı seslerine katılarak orada kurulu içki masasına doğru aynı şarkı söyleyip uzaklaşır. Çardağın ait olduğu bağ evi münzevi ve köhne bir evdir. Pencereleri ışıksız. Dışarıda iki gemici feneri yakılmış, derme çatma bir masa kurulmuştur. Kör apostol ve hempaları hem eğleniyor hem içiyorlar. Sis o kadar yoğun ve kalındır ki onların bulundukları yer çardaktan hayal meyal seçiliyor. Bu dumanın içinde kör apostol şarkısını söyleyerek adeta kayıplara karışır. O görüntü üzerine Fikriye ile Mithat Bey'in muhaveresi düşecektir. Mithat Bey önce dişlerinin arasından apostola alçak herif, sonra sesini daha alçaltarak Fikriye'ye sisten bir istifade kaçabiliriz hissindeyim, gittikçe kesafet peyda ediyor. Fikriye keşke yapabilsek. Mütereddit biraz daha sarhoş olurlarsa belki. Mithat Bey belki değil, muhakkak, başka çaremiz yok. Tam o sırada çardağın hemen gerisinde başlayan üzüm asmalarının arasından bir çıtırtı işitilir. Fikriye ile Mithat Bey'in tarafında bekleyen Rum nöbetçi ve sesin arasında zor seçilen asmalar nöbetçi çıtırtıyı işitmiştir. Sesin geldiği yana ilerleyip yüksek sesle soruyor. Nöbetçi ihtiyatlı yüksekçe bir sesle "Kim var orada?" sorusunu sorduğu zaman asmaların arasına girmiştir. Aynı anda sesin karanlığın ve asmaların arasından Arslan Kaptan'ın sağ kolu, tek gözlü İsmail'in ve bir başka adamın ellerinde çekilmiş kamalarla sessizce fırladığı ve nöbetçiyi alaşağı ettiği görülür. Her şey bir anda olup bitmiştir. Sarhoşların masasında kimse olayın farkında değil. Çalgı ve sarhoş ağzıyla şarkı sürüyor. Fikriye ile Mithat Bey birbirine ümit ve heyecanla bakışırlar. Fikriye, ne oluyor? Mithat Bey, şimdi anlarız. Yanındaki çeteci Türklere, çocuklar tetik olun demesine kalmaz, sisin dumanı arasında öteki Rum nöbetçinin öteki taraftaki asmaların arasına çekilip iki kişi tarafından ellerindeki kamalarla sessizce haklandığı fark edilir. O sırada yanlarındaki Türk çetecilerden birisi, Recep, heyecanlı bir sesle konuşacaktır. Recep, beyim, bunlar bizimkiler. Üzüm asmalarının arasından ve sisin dumanını aralayarak tek gözlü İsmail ve iki adamı, Yakup ve Kuloğlu, beliriyorlar. Elleriyle Mithat Bey ve Fikriye'ye gelmelerini işaret ediyorlar. Fikriye ve Mithat Bey heyecanlı fakat ihtiyatlı önce iki tarafa, sonra hala sarhoşluğun sarmalında çalıp söyleyen Rumlara bakıyorlar. Sonra da usul usul sessizce tek gözlü İsmail'in bulunduğu yana doğru yürümeye başlıyorlar. Kör apostol ve adamları sarhoşluğun ve hovardalığın zirvesinde eğlenirken birden apostolun gözleri fal taşı gibi açılır. Gördüğüne inanamaz. Uzaktan sisin perdesi arkasında Fikriye ile Mithat Bey'in firara çalıştığını fark etmiştir. Asmaların arasına girmek üzereler. Kör apostol silahı çekip rastgele karanlığa boşaltırken adamlarına bağırıyor. Sarhoş narası atıyor. Davranın vire, kaçıyor bunlar. Apostol ve hempaları sarhoş kafayla kaçanların arkasından bağa doğru ateş ederek koşmaya kalkışınca birden oraya gizlenmiş olan çetecilerin doğrulup çardağın iki yanından Rumlara ateş ettiği görülecektir. Daha ilk salvoda Rum eşkıyasından bir ikisi vurulup yere seriliyor. Vurulmayanlar ister istemez duraklayıp siper aranıyorlar. Bu duraklamadan yararlanan Mithat Bey, Fikriye ve Türk çeteciler sisin arasında kaybolmuşlardır. Sahnenin sonlarına doğru Rumların müziği kesilecek, silah cayırtısının gerisinden kurtuluşun sembolü olan leitmotiv müzik işitilmeye başlayacaktır. Sonraki sahnede de devam edecek. Ereğli yolu, Rum köyünde bağ, bağın ağaçlık başka bir köşesi, gece. Kalın sis, arasında hayal meyal bir atlılar grubu, çevresinde yaya çeteciler. Bağ evi çevresindeki müsademe devam ediyor, silah sesleri sürmektedir. Kuvayi Milliye çetecisi Arslan Kaptan, çift fişeklik, çift tabanca, kama ve uzun namlulu silahıyla huysuzlanan atının üzerindedir. Yanı başındaki ata Fikriye bindirilmiş. Mithat Bey ona tahsis edilen ata binecek, ayağı üzengidedir, eğre yükseliyor. Arslan Kaptan gülerek Fikriye'ye, geçmiş olsun küçük bey. Ata binmiş olan Mithat Bey'e, Sana da kumandan. Elini çabuk tut. Sizi selamete çıkaralım. Mithat Bey, sağ olasın. Biz hazırız kaptan. Arslan kaptanın tüfeği tutan elini havaya kaldırmasıyla zaten huysuzlanan atlar yola saldırır. Fikriye, Mithat Bey, Arslan kaptan önde, onlara refakat edeceği anlaşılan diğer 5 müsellah atlı arkalarından sise dalıp karanlığın içinde kayboluyorlar. Geride iri yarı, kır düşmüş torba sakalı, çapraz fişeklikleri ve iri yarı vücuduyla Kuloğlu, az ötesinde kurtarılan Recep ve arkadaşı, 3-5'te başka çeteci kalmıştır. Bir de atlar. Kuloğlu önce arkadaşına, sonra Recep'e birer mavzer atıp konuşur. Kuloğlu, davranın şu işi bitirelim. Recep tüfeği havada kapar. Ula Kuloğlu, bizi nasıl buldunuz? Yürürken hele bu kör dumanda. Başta Kuloğlu, yayalar, iki silahlı çeteciyi atlara nöbetçi bırakır. Bağ evindeki müsaademeye takviye gidiyorlar. Yaklaşan silah sesleri. Kuloğlu, Mevlüt'e dua edin Recep. Haberi o getirdi. Öldü diye bırakmışlar. Ereğli yolu. Birbirine zincirlenecek. Firar görüntüleri. Gece. Atların dolu dizgin nal sesleri bir de kurtuluş leitmotiv müziğinin eşliğindedir. Gece sisinin yoğunluğu arasından heyula gibi soldan yaklaşıp belirginleşerek sonra sağa ilerleyip aynı duman perdesi arkasında kaybolan atlılar. Önde Arslan Kaptan, Fikriye ve Mithat Bey. Arkada 5 çeteci. Ağaçlık bir arazi, etraf bağ bahçe. Sabah aydınlığı belirmiş, sis çok daha az yoğun, engebeli, kayalık bir vadide, küçük bir dere. Aynı atlılar, yine önde Arslan Kaptan ve Fikriye ile Mithat Bey. Geride çeteciler. Derenin bir kıyısından belirip, sığ suda at koşturarak öteki kıyıya geçiyor, bir dönemeçte kayboluyorlar. Aynı atlı grubu, aynı tertiple, karşılarında belirmiş bir iki yol ağzına doğru yaklaşmaktadır. Güneş doğmuş, etraf tenha, ağaçlarda kuşlar. Atlar yavaşlamıştır. Atlıların aralarında konuştukları görülüyor. Ereğli yolu. Bir önceki sahnede önde görülen iki yol ağzı. Sabah. Yolların ikisi de toprak. Bakımsız. Patikadan bozma. Atlıların yaklaştığı görülüyor. Grubun tertibi aynıdır. Atlar yavaş, yolcular rahat. Arslan kaptan hep öyle diri, şakacı. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Öyle oldu. Kör apostolun hakkından tek gözlü İsmail geldi. Öndeki üçlü aralarında gülüşürler. Arslan kaptan daha ciddi, bunlar 20'ler çetesinin bir kolu, yerli Rumlardır. Yunan ordusu Bursa'da diye şımardılar. Fikriye yorgun ama mutludur. Size ebediyen minnettar kalacağız Arslan Bey. Arslan kaptan elini kaldırıp, yo Melid'in hakkını yemeyelim. Yaralı yaralı onca yolu tepip bizi bulmasaydı. Susar, iki kolunu iki yana açıp, değil mi ya? Atlılar iki yolu ağzına varmışlardır. Mithat Bey dizginlerini çekip atını durdurur. Mithat Bey, Fikri haklı kaptan. Hakkınızı bilmem nasıl ödeyeceğiz. Az susar. Ankara'dan bir eminiz olacaksa. Arslan kaptan mütevazı sözünü kesiyor. Ne haddimize, ne haddimize. Eliyle yukarı çıkan yolu gösterip, sizin yol bu yol. Ucu Karadeniz'e dayanır. Fikriye, hürriyete ve selamete. Mithat Bey elini kaldırıp, Allah muininiz olsun kaptan. Mithat Bey başı çeker. Fikriye arkasından atları yukarı yola çeviriyor. Yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorlar. Arslan Bey arkalarından bakıyor. Silahlı elini havaya kaldırmasıyla çetecilerden üçü ayrılıp Mithat Bey ile Fikriye'nin arkasına takılıyor. Arslan kaptan arkalarından yüksek sesle Mustafa Kemal Paşa'ya selam. Ankara kapısını açık tutmaktayız. Sahnenin sonlarına doğru atların nal sesleriyle birlikte kurtuluş leitmotiv müziği öne geçip yükselecek, sonraki sahnenin başında da devam edecektir. Ankara, Ziraat Mektebi, gündüz. Binanın önünden bir takım asker başlarında mülazımları okulun arka tarafına doğru uygun adım kıvrılmaktadır. Nöbetçiler yerli yerinde, cümle kapısında eskisinden farklı ve yoğun giriş çıkış trafiği. Paşa'nın otomobili etrafında seyislerin başında beklediği birkaç at arabası hava rüzgarlıdır. Estikçe yerden toz kaldırıyor. Yürümekte olan askerlerin düzgün ayak sesleri, rüzgarın vınlaması, kurtuluş leitmotiv müziği. Ankara, Ziraat Mektebi, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Koridoru, gündüz. Üniformalı ve sivil gidip gelenler, bunların arasından koltuğunda dosyasıyla Halide Edip Hanım. Koridorun derinliğinden daktilo sesi, arada bir telefon zilleri, ayak sesleri. Halide Edip Hanım meşgul ve alışkın tavrıyla riyaset makamına yönelecektir. Kapı kapalı, Önünde Mustafa Kemal'in genç yaveri Muzaffer Bey duruyor. Halide Edip Hanım'ı görünce gülümser. Halide Edip Hanım, "Merhaba Muzaffer, Reis Paşa buradaymış." Muzaffer üzgün, "Buradalar Halide Hanım." Halide Edip Hanım, Muzaffer'in kapıyı açmayışından biraz hayrete düşmüş, biraz tedirgindir. Kaşlarını kaldırarak sorar. Halide Edip Hanım, "Ne o, yoksa yasak filan mı?" Muzaffer Bey özür dileyerek, "Maalesef efendim." Af tebessümüyle, "Reis Paşa'nın riyasetinde hafi bir içtima yapılıyor. Bana verilen emir budur." 10. ayrımın sonu. Sayfa 120.